Merhaba sevgili izleyenler, Bir Hayata Dair programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün yine çok kıymetli bir konuğumuzun misafiri olduk. Kendisi eski valilerimizden ve Kültür Eski Bakanı Sayın Atilla Koç. Sayın Bakanım, bizi kabul ettiniz, lütfettiniz makamınıza. Çok teşekkür ederiz kanalımız adına.
Estağfurullah. Kanal A9'un yayın hayatına atıldığından itibaren bu ikinci sohbetimiz olacak. Diğeri daha kısaydı. Bana hatırlattığınıza göre bu daha uzun olacak. Bu vesileyle A9'un yayın hayatının hem geniş kapsamlı hem de uzun ömürlü olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Başarılı çalışmalar her zaman başarıyla neticelenmez. Ama güzel bir sözümüz vardır. Niyet halisse akıbet de halis olur. Duam bu yöndedir.
Allah razı olsun. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederiz.
Son günlerin güncel hadiseleri dediğimizde hep aklıma Türkiye'de çalışan bir yabancı gazetecinin sözü. Türkiye benim için çok heyecan verici bir yer. Kendi ülkemde 20 senede rastlayamayacağım hadiseleri Türkiye'de rahatlıkla bir haftanın içinde rastlıyorum. Bu söz bir yabancı gazeteci için heyecan verici. Tabii benim için biraz üzüntü verici bir söz. Ama doğru mu? Bu söz doğru bir söz. Meselenin hep güncele takılıp durmaktayız. Oysa günceli iyice anlayabilmek için bu olayların nasılının içinini soğukkanlıkla ama şefkatle, rahmetle ve sağduyuyla incelememiz gerektiği kanaatindeyim. Maalesef ülkemiz insanları belki kavmimizin özelliğinden, belki bize öğretilen din anlayışımızın, dikkatinizi çekerim, dinin demiyorum, din anlayışının gereği olarak biz bu eline boyuna soğukkanlı incelemeleri yapamıyoruz. Evet, ben bir Türk olarak, bir Sünni Müslüman olarak küçüklüğümden beri ailemden aldığım terbiye, bir de Allah'ın bana bahşettiği, lütfettiği karakterimden dolayı ben hep bunun üzerine durdum. Ve her zaman Allah'a inancımla beraber şüpheci karakterimi, ülkemi ve kavmimi sevmekle beraber insanoğlunun ve insanoğlunun kurduğu cemiyetlerin eksiksiz olamayacağı temel inancıyla bu objektiviteyi sağlamaya kendime şiar edindim. Bu sebepten benim hiçbir cemaata, hiçbir tarikata, hiçbir gönüllü teşekküle herhangi bir bağlantım olmadı. Bir gençlik yıllarımda Hatta siyasi partileri diyeceğim ama bir iki istisnası var. Gençliğimde kısa müddet o zaman Mülkiye'de okuyorduk. Adalet Partisi'nin, daha Süleyman Bey de Adalet Partisi Genel Başkanı olmamıştı. Adalet Partisi Gençlik Teşkilatı'nda kısa bir müddet çalıştım. Daha sonraki siyasi hayatımda işte, emekli olduktan sonra, emekliğimi verdikten sonra emeklilik dilekçemi partiye müracaat ettim. Aday olmak için. Ve müracaat edince de aday oldum. Demek böyle bunların için anlatıyorum. Bunları şunun için anlatıyorum. Ve anlatmayı da şeyim, mecbur hissediyorum kendimi. O şu. Objektif olarak hadiselere bakabilmek. Objektif olarak hadiseleri bakabilmek durumunda gerçekten abim, yani beni yetiştiren abi değil de abimin bana verdiği bilgilerin çok rolü oldu. Ve o zamandan beri ben bunun başka bir türlüsü olabilir mi? Bu izahın başka bir türlüsü olabilir mi? Lise çağlarımda hep irdeledim. O yüzden ilgi alanım felsefe oldu, tarih oldu. Ve üniversite hayatımızda o zaman Milliyetçi Mukaddesatçı deniliyordu. Onların diplerinin nereden geldiğini de araştırılmamıştı. Ama öyle bir şeydi. Ama ben kendim bildim bileli İsmet Paşa, Allah rahmet eylesin, onun bir sözü vardır. Sade vatandaş. Ben tabir uygun olup olmayacağı hakkında endişem var ama söyleyeyim. Ben sade bir Müslümanım. Bazen mümin olmayı, daha sonra muttaki olmayı, daha sonra muhsin olmayı arzu ederim ama bu usta herhalde pek becerikli bir adam değilim. Evet. Şimdi bu girişi şunun için yaptım. Mesela bir terör olayı veya terör olayının dibindeki meseleleri izah ederken ön yargılarımızdan ayrılarak tahlil yapabiliyor muyuz? Nerede hata yaptık? Nerede bu hatalarımızı görmezden geldiğimizi konuşmayınca bazı şeyler demeyeyim, hayatın bir kendi objektif gerçeklikleri dayatıyor. Bir de maalesef sen günlük tedbirlerini veya tarihten gelen problemlerini çözme iradesini göstermezsen başkaları çözmeye kalkışıyor. Ve başkaları çözmeye kalkışınca da sevgili arkadaşım, bu sefer de onurumuz kırılıyor. Ve bu onurumuz kırılma meselesinde de hatta bazen aşıyoruz, sınırlarımızı aşıyoruz, aşırı reaksiyon gösteriyoruz. Oysa bazı şeyler bize, Allah'a hamdü senalar olsun, elimizde herhangi bir seçme kabiliyeti olmadığı için övmek meselesi değil ama Allah'a hamd dediğimiz bir mesele var ki Müslümanız. Şimdi o zaman Müslümanlığın bize gösterdiği bazı şeyler var. Genel esaslar. Belki evrensel, alem şumul, hatta her iki dünyayı kapsayan doğrularımız var. Bu doğruları iyi yorumlamak. Yani ben emeğimden başka herhangi bir kazancı kutsal göremem. Ben o emeğimle kazandığımı israf edemem. Ben miskinlikten uzak olarak çalışmam gerektiğini, hatta ibadet kelimesinin Allah'a kulluk manasını yanında bir başka manası var ki benim için çok önemlidir. Bu ibadet kelimesinin Arapçada bir başka manası var. O da çalışmadır. Tabii başka bir bağlamda diyelim. İşte çalışmak da ibadettir diyorlar. Doğrudur ama ibadet zaten çalışmadır. Bir Müslümanın yaptığı her doğru iş, her mübah ve her helal iş, her müstahap iş aynı zamanda ibadettir. Yani aynı zamanda da çalışmadır. Buradan teröre gelince biz 19. yüzyılda 18. yüzyılda Batı kapitalizmi ile icat edilen milliyetçilik cereyanlarını ve kapitalizmi iyi yorumlayamadık. Ve öyle bir gerçekliğin içinde idik ki 1900'lü yıllarda tırnak içinde söylüyorum, bazı hassas seyircilerimiz reaksiyon gösterebilir. İdare yönetim başı olarak söylüyorum. Müslümanların 3 tane yöneticisi vardı. La teşbih ve la temsil. 3 tane halifesi vardı. Bunlardan bir tanesi Ruslardı. Bir tanesi İngilizlerdi. Bir tanesi Osmanlıydı. Tabii bunların arasında diğer bazı Avrupa ülkeleri, Fransa'nın filan rolü var. Özellikle Kuzey Afrika'da. Böyle bir dünyada yaşadık. Ve bu yaşadığımız dünyanın 1699 Karlofça Anlaşması'ndan sonra netice veren ve müsbet netice veren savaşlarımız da yok. Geriye dönüş, kanuni kadime dönüş harekatının dinamik şartlarını da yerine getirmedik. O zaman bazı şeylere mecbur olduk. Ha, bu mecbur olurken bir şeyler inşa etmeye çalıştık. Bu inşa etmek hadisesinde kendimiz yeni bir şeyler üretelim dedik. Ama üretirken o ürettiğimiz şeyi belki milletimizin karakteri, belki dinimizin karakteri, belki de dersimizi iyi çalışmadan onu mesela biz bir yeni bir milliyetçilik anlayışı, yeni bir millet kavramını ihya etmeye çalıştık. Bu birinci mecliste öyle değildi. Birinci meclisteki genel hava anasır-ı İslami'yi kurtarmaktı. Ama ondan sonra millet oluşmasının yoluna girdik. Ben bunları tenkit manasına söylemiyorum, tespit. Ama onun gereklerini, ki gereklerinden en önemlisi, ha benim şimdi şu raftan sana söyleyeceğim İslami bir bakış açısıyla değil, objektif. Yani olayları anlatıyorum. Tabii bir Müslüman olarak anlatıyorum onların şeyini. O millet olma meselesinde gereken birçok şeyi yapamadık. Gereken birçok şeyi yapamadık ama birçok şeyi de yaptık. Yapamadıklarımızı telafi etmek için de aşırıya kaçtık. O aşırıya kaçmanın neticesinde de Türkiye'de Güneydoğu'daki terör hadiseleri ortaya çıkmıştır. Bunun iç dinamikleri olduğu gibi dış dinamikleri de vardır. Sonra bu gibi terör hadiseleri, terör bizatihi ayakta kalmak için gayrimeşru birçok dünyada da cari olan kayıt dışı ekonominin işlerini de gördükleri için bunlarla mücadele ederken sadece bir silahlı terör örgütü değil, gayrimeşru bir ekonomik büyük bir organizasyonla da karşı karşıya kalıyorsun. İç dinamikler, dış ülkelerin karışması ve ortaya çıkan bu gayri meşru büyük ekonomik ağ, kayıt dışı ekonomi, terörle mücadelende seni zaafa uğratıyor. Ve bunun neticesinde de yepyengenç insanlarımız ölüyor. Ve bu ölürken insan olarak acı duymanın ilk şart olduğunu inanıyorum. Müslüman olarak acı duymanın ilk şart olduğuna inanıyorum. İşte o yüzden de diyorum ki meseleleri künhüne varalım. İşimize gelmese bile bazı gerçekleri kabul edelim. Yine bir evrensel ve dolayısıyla İslami bir kaide, sana yapılmasını istemediğini kimseye yapmama prensibi. Bu prensipleri söyledikten sonra elbet terörle mücadelenin silahlı yanı vardır. Bu yadsınamaz. Bu yapılması gerekirdir. Ama diğer hususları dikkate almazsanız, burada netice alsanız bile o ülkemin ihtiyaç bulunduğu büyük huzuru, büyük huzuru kavuşmak cidden zor olur diye düşünüyorum.
Efendim ben şunu size...
Bilmem uzattım.
Yok, estağfurullah, çok güzel anlattınız. Teşekkür ederiz.
Şimdi esasında yine belirli bir noktaya geliyoruz. Bu noktada burada yapılacak olan bir sevgi, şefkat, merhamet anlayışının kucaklayıcılığıyla bazı olaylara yaklaşmak. İkincisi de bu mücadelenin fikri platformda da yürütülmesi gerekiyor. Biraz önce siz de ifade ettiniz, yani askeri veya polisiye tedbirlerle bir yere kadar gidilebiliyor.
Ben bunu tedbir olarak düşünmedim zaten. Adam silah kaldırana, evet, devletin, evet, silahla cevap vermesi gayet
normal bir şey. Zaten bu bir meşhur müdafaa bir anlamda. Bir anlamda
hayır,
meşhur müdafaa.
Devletin, İçişleri Bakanlığı'nın, polis ve jandarmanın görevi de budur.
Yani. Şimdi efendim, bunun yanında karşımızda tamamen tetiş amaçlı ve öldürme, yakma, yıkma, yağmalama anlayışında olan bir örgüt var. Bu örgütün gücünü aldığı yerde bir ideoloji. Bu ideoloji de ne? Diyor ki biz Marksist-Leninist çizgide kurulmuş olan bir örgütüz diyor. Bunun kökenine baktığımızda,
Yani Marksizm, Leninizm, Stalinizm kökenine baktığımızda, ki bunu zaten bütün dünya biliyor, bunun kökeninde yatan da şiddettir. Yani şiddet olmadan Leninizm, Stalinizm olmaz. Yani kendilerini böyle al. Bunun en başına gittiğimizde Allah'ı tanımayan, tamamen tabiata, tesadüfe canlılığın oluşumunu, evrenin oluşumunu veren bir anlayış hakim. Şimdi efendim, asker ve polisin dışında, bu mücadelenin dışında böyle felsefi anlamda bir mücadele yapmamız da gerekmiyor mu? Yani bunun bir ideolojisi var, bir anlayışı var, bir inancı var. Bu inanca karşı bir felsefi bir mücadele yapmak da gerekmiyor mu acaba?
Bu teftiş örgütlerinin ilk çıkış ideolojileri ve çıkış gayeleri daha sonra mücadele içinde çok evrilirler. Türkiye'de bu hadiseler, bu yorumlar yapılırken maalesef sevgili kardeşim dikkat edilmiyor. Mesela dün akşam ben bir program seyrettim. Adamın, birisi politikacın, Huntington medeniyetler çatışması. Evet, öyle bir devirde vardı. Ama Huntington'ın kendisi dahil o işten vazgeçti. Ha, bu demek değil ki başka bir projeleri yok. Bu demek değil ki o proje bir yerde yedek beklemiyor. Bunu demek istemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama adam Marksist, Leninist. Zaten ismi de o, PKK'nın, Partiye Kergare Kürdistan. İşçi Partisi. Ama çok evrilirler ve milliyetçi, kendi milliyetçi bir safhaya şey ederler, dönüşebilirler ve bir safhada bakmışsınız ki nazist, faşist olmuşlar, nasyonist, sosyalist olmuşlar. Onun için ben bunların ideolojilerini pek önemsemiyorum. Yani ve ilk gayelerinden de büyük sapmalar içinde oldukları kanaatı da var. Çünkü biraz önce üstü kapalı geçtiğim, bir terör yapmak için bir yerlerle anlaşma yapıyorsun. Bir yerlerle anlaşma yaparken paraya ihtiyacın oluyor. Paraya ihtiyacın olduğu zaman bir sürü gayrimeşru yollara sapıyorsun. Bu gayrimeşrunun da dünyada bir dünyası var. Evet. Bu sebepten bizim mücadele meselesinde işte o beni çok üzüyor. Bir, terörle mücadelede nasıl mücadele edeceğiz? Bunun sürekliliği ne olacak? Bu süreklilikte zerre kadar taviz vermeden ve soğukkanlıkla, ama onun dışında iç dinamiklerle ortaya çıkan herhangi bir mesele varsa, bu meselenin de çözüm yollarını aramak. Tekraren söylüyorum, katiyen bu hadiseyi küçümsemiyorum. Bu hadise yürekleri yaktı ve bu hadisenin yüreği en fazla yanan insanlardan birisi benim. İşte 4 seneye yakın Siirt valiliğimde, 4 seneye yakın Nusaybin kaymakamlığımda ben bunların hepsini yaşadım. Bunların ne olduğunu, eksiklerimiz ne, fazlalıklarımız ne, hatalarımız ne. Bir defa biz bazı meseleleri, tabii bu büyük devlet kurmuş, büyük milletin ana asırı İslamiye'nin bir ferdi olarak, onun bir bütünü olarak insanımız bazı şeyleri itiraf edemiyor. İtirafı acizlik olarak kabul edilir. Oysa ben biliyorum ki Allah bütün kullarını eksikliği yaratmıştır. Onlar hata yapacaklar ki sonra o hatalarından af dileyecekler. Ama o inancımızın tersine bazı şeyler yapıyoruz. Benim terör meselesinden diğer meselelere, Türkiye'nin bütün meselelerine temel bakış açım, bilgi ve o öğrendiğimiz bilgiyi ne bilgisi olduğunu bilmememizden geliyor. Bu ara Türkçe'ye merak saldım. Aşağı yukarı Bergamalı Kadri'den beri bütün yazılan Türkçe gramerleri okuyorum. Orada bir şey dikkatimi çekti. Türkçe'de iktidar cümlesini nasıl kurulur? Yani Almanca'da können'le, İngilizce'de can'le yapılan fiillerin köküne ebilmek, abilmek getiriliyor. Yani gelebilmek, yapabilmek, edebilmek. Ben oradan bir çıkarımda bulundum. Muktedir olmak için bilmek gerekiyor. Bilgi güçtür. Bizim sıkıntımız bir, bilgiye gerekli ehemmiyet vermiyoruz. Ama bilgiyi gerekli ehemmiyet verse de çok zararlı olabilir. Bilginin neye dayandığını bilmiyoruz. Mesela Türkiye'de daha ilk kuruluşundan itibaren tıp fakültelerinin okul kitaplarının yazılma felsefesi pozitivist materyalisttir. Hacettepe Üniversitesi ile daha sonra diğer üniversitelerimizde Amerikalıların tıp fakültelerinde kabul ettiği pragmatik materyalizm. O sebepten Türk fakültelerinden çıkan insanlar, istisnalar tabii kaideyi bozmaz, İster İslamcı olsun, ister komünist olsun, paraya ve hastalığa bakışları aynıdır. Onun için sadece bilgi de yetmez. Bilginin felsefesini de, epistemoloji, bilim felsefesi de yapmak lazım. Ha ben pozitivist tıp da öğretilebilir. Başka tıp anlayışları var, onları da öğretebilir. Evrim teorisi de öğretilir. Ben onların hiçbirisine karşı değilim. Ama bana ne öğrettiklerini öğretsinler. Şimdi bu mesela bütün dünyada bunun neticesinde, yalnız Türkiye için değil, bütün dünyada tıp neydi? Hastalığı tedavi etmekti. Oysa son zamanlarda biraz Hintlilerin, biraz Çin, Uzak Doğu tıbbının, biraz da Müslümanların, ta İbn Sina'dan beri onlara dönerek yeni bir tıp anlayışı gelişiyor. O anlayış da hastalığı tedavi etmek değil, bir insanların nasıl hasta olmamasını sağlamak. Buradan gittiğin zaman hem daha kolay, hem daha da ucuz, hem daha insani. Çünkü verdiğin tedavi için ilaçların da bir yan etkileri var. Zehir yani. O sebepten ben Türkiye'nin eksikliğini bilmek olduğunu ve ne bilmek, onun çalışması gerekiyor. Mesela kelimeler, İslami kelimeler, yani mefhumlar. Bu mesela tefsirde tasavvufi tefsir var. Dirayet tefsiri var. Rivayet tefsiri var. Bunların sahiplerinin anlayışına göre her birisi Kur'an'daki ayet çeşitli manalara geliyor. Sen herhangi bunların içinden birisine sahip olabilirsin. Ama diğerlerini de bilmek mecburiyetindesin. Ve kendinin hangi anlayışta olduğunu da açık ve seçik belirtmek lazım. Benim bakanlığım sırasında bir Marksist analistim olmuştu. Ama adamı, yani o Marksist anlayışı Marksist felsefeci, edebiyat felsefecisinin ismini vermeden söyledim. Evet. Atilla Koç olarak söyledim. O şuydu. Az gelişmiş ülkelerde şiir yazılır. Çok gelişmiş ülkelerde roman yazılır. Bak şimdi Türkiye'de 10 senede kadın ve erkek romancıların sayısı böyle fersah fersah arttı. Çünkü kapitalistleşme gereğiyle Türkiye'nin Atilla Koç söyledi diye Türkiye'nin bütün Marksist, bütün demeyeyim ama birçok Marksist şeyleri, edebiyatçıları böyle saçmalık mı olurmuş diye şey, ne o biliyor musun? Atilla Koç söyledi. Halbuki daha kötüsü, eğer hadi bunu taktik icabı yapıyorlarsa, bana karşı olarak yapıyorlarsa gene mağdur görülebilir. Bir de Marksist olmalarına rağmen bu Marksist edebiyat eleştirmeninin bu görüşünü de bilmiyorlarsa işte o felaket yani. Agle bir ihtimal bilmiyorum. bilmem anlatabildim. Yani hep terörden laf açıyoruz. Öbür iktisadi meselelerden. Yani biz maalesef bunu kötülük olarak değil, devlet anlayışımız, iktisadi bakışımız sermaye terakümüne müsait değildi. Ve biz kolonizasyon yapabilecek bir anlayışa sahip değildik. Aynı o zaman da anlayışımız da Müslümanlık buna müsaade etmiyordu. Aynı zamanda da gücümüz de yoktu artık. Gücümüz de azalmıştı. Ama kapitalizm denilen şey bir sermaye birikimi. Şimdi o sermaye birikimi olmayınca iki şey kalıyor. Ya vatandaşını ezeceksin, daha fazla çalışacaksın, ya da dış sermaye bulacaksın. Ve vatandaşını fazla çalıştırma diyor. Tamam yani, makul yani. Dış sermaye gelmesin diyor. Kalkınma nasıl olacak? Bak mesela şeyde dev bir kalkınma var Çin'de. Ama dünyanın en büyük işçi sömürüsünün olduğu yer Çin'dir. Başka çaresi yok adamın yani. Çünkü 18. yüzyılda Batı ülkeleri bunu neyle yaptı? Kolonizasyonla yaptı. Ve bu kolonizasyonun yapamayan kapitalizmde geç kalan 4 ülke vardı. Almanya, Japonya, Türkiye ve Rusya. Almanlar aristokratlarına dayandı. Japonlar yarı militer şogunlarına dayandı. Ruslar da Deli Petro diyorlar ama deli filan değil adam, bayağı büyük Petro. Ondan başlayan, onlar da ilim adamlarına dayandı. Oysa biz bunların üçünden de mahrum olduğumuz için dördüncü bir kaynağımız vardı. O da sivil asker bürokrat. Bizim batılılaşmamızı ve bizim kalkınmamızı sivil asker bürokrat yüklenmek mecburiyetinde. Onun bürokratın, sivil asker bürokratın onca iyi niyetlidir, milliyetçidir, vatanseverdir. Ama bürokrasinin gereği Cavurca tabiriyle entrepreneur, yani müteşebbis olma kabiliyetleri olmadığı için bu kadar oldu. Ve sonra Türkiye'de başlayan kapitalizm yanlısı cereyanlara bu bürokratların ters bakması, bu zihniyet buradan gelmektedir. Ya bunlar ülkeyi satacaklar mı? Ve o adamlar o düşüncelerinde samimi de olabilirler. Bir misyon yüklemişler. Ama 2010 Türkiye'sinde artık o misyona ihtiyaç kalmadı. Yani bazı şeyler niye ya böyle olur muymuş? Ya oluyor işte.
Efendim ben şeyi söylemek istiyorum. Ben Cezayir'de de işlerim gereği bulundum. Malumunuz orası da kolonileştirilmiş bir ülke Fransızlar maalesef tarafından. Biz orada Cezayirlilerle sohbet ettiğimizde bazı Cezayirliler Türk olmalı, yani ailelerinde kökenlerinde Türk olmalarıyla övünürler. Yani derlerdi ki işte benim nenem, işte dedem Türk, işte mesela benim soyadım Hoca, işte soyadım Kara, mesela Mustafa Kara vardı, arkadaşımdı. Böyle işte İzmirli, Zimirli olarak. Sonra bazısı da derdi ki işte siz Türkler bizi kolonileştirdiniz. Tabii. Bizi kolonize ettiniz.
İki lafta kısmen ona öğretilene göre doğru.
Şimdi ben de orada tabii bu tartışmalarımız olduğu zaman efendim ben de orada şöyle bir savunma geliştirmiştim. Necip Fazıl'a atfedilen bir şey vardı. Bir gün bir Suriyeli genç Necip Fazıl'a geliyor. Diyor ki işte siz diyor Osmanlılar, Türkler diyor bizi sömürdünüz, kolonize ettiniz diyor.
Oraya gelenler öyle söyledi.
Talebe geliyor Necip Fazıl'a.
Biz de onlara Arap diye çağırdı çöpeğimize. Evet. Yani karşılıklı.
Evet. Ve Necip Fazıl
bilmeden olan, bilmeden bilgili.
Evet. Ama Necip Fazıl da şöyle söylüyor. Diyor ki ona bak ey diyor delikanlı diyor. Eğer diyor biz sizi kolonileştirmiş olsaydık diyor, sen bu soruyu bana Fransızca değil Türkçe sorardın diyor. Çok güzel bir cevap. Ben de Cezayirlilere bunu anlatıyordum. Diyordum ki biz Osmanlı olarak, bizim ecdadımız hiçbir zaman için sizi bu anlamda bir şey yapmadı. Bir sömürmedi. Bir soykırımı uğratmadı. Sonradan tabii
ama
şey
yani bir şey daha söyleyeyim. Şey de müsait değil yani. Dinimiz de müsait
değil. Muhakkak.
Zaten yani müsait değil değil mi? Müsaade etmiyor.
Müsaade etmiyor. Tabii doğrusunu söylüyorsun. Sağ olun.
Evet. Yani bir de katiyen kavmi bir şeyim yok. Öyle bir şey. Ben sadece bir Müslümanım. Öyle bir kavmi hassasiyetim ama ben Türk'üm. Türklerin genel karakteri de pek şey etmezler. Hatta enteresan bir karakterdir. Asimile olarak başa geçme becerisini Bağdat Sarayı'na Türkler öyle girmiştir. Yani. Hatta Osmanlı'ya kadar kavmi hassasiyet hemen hemen hiç yoktur. Osmanlı'da dil meselesinde kavmi hassasiyet var. O da onlara da Allah razı olsun tabii. Mesela en ağır Osmanlıca metinlere baktığınız zaman nahiv açısından, cümle bilgisi açısından, yani özne, tümleç, yüklemdir. Bunda hiç değişiklik yok. Ve Osmanlı bir de tam bir can hakimiyeti mefkuresiyle hareket ettiği için başka dillerden kelimeler almıştır. Ama o kelimeleri kendi ses ahengine uydurmuştur. Mesela Farsça damak, Arapça, Fransızca geniz, Türkçe ise dudak dilidir. Buralardan aldığı bütün kelimeleri Osmanlı Arapçadan ve Farsçadan aldığı bütün kelimeleri dudağa indirmiştir. Muhammed, Mehmet olmuştur. Fars'ın marduvanı merdiven olmuştur. Bir bu. Bir de üçüncü bir güzelliği, kelime bilgilerinden Osmanlı hemen her çeşidini almıştır. Sıfat almıştır, isim almıştır yabancı ülkelerden. Sıfat tanımlaması, isim tanımlamalarını almıştır. Ama bir hassasiyeti Osmanlı yabancı ülkelerden, yani yabancı dillerden fiil almamıştır. Yabancı ülkelerden bir tek fiil alınmamıştır. Bu hassasiyet hala devam ediyor.
Efendim ben şunu o zaman size de bir sormak istiyorum. Şimdi Osmanlı'dan girdiğimiz için oraya da gelmek istiyorum. Geçmişte böyle bir medeniyetimiz, bir kültürümüz vardı. Halen de zaten Türkiye Cumhuriyeti olarak
devam
ettiriyoruz. Türkiye'nin bugünüyle ve bugününden baktığınızda Türkiye'nin önderlik, liderlik gücünü nasıl görüyorsunuz? Yani şu anda ülkemize büyük bir teveccüh var. Dünyanın her tarafından, özellikle İslam ülkelerinden, Türk Cumhuriyetlerinden ve Batı'da da şimdi bu tip konuşmalar artık Türkiye işte önder ülke, model ülke, rol model vesaire konuşmaları yapılıyor. İnşallah Allah'ın izniyle diyoruz tabii ki. Türkiye'mizin önümüzdeki süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?
Hayır bizim gerçi hiç bu gibi sohbetlerde prensip olarak parti şey etmem. Bizim o bir 2023 vizyonumuz güzel bir vizyondur ama tekraren söylüyorum.
Evet.
Sohbetimin hemen başında bazı evrensel emekten başkası yoktur. Siz yapmadığınız şeyleri yapıyorum der misiniz diye, yani yapmamamız gerektiği ihtarı vardır Kur'an-ı Azimüşşan'da. Bu aynı zamanda mesuliyettir. Mesuliyetin idrakı beni daha fazla çalışmaya itmesi gerekir. Yani şimdi çok memnun olduğum yeni bu milli eğitim şeyinde Türkçe dersleri 5 saatten 10 saate çıkarılıyor. Çok güzel. Ama daha da mesela senede kaç gün ders yaptığımız batılı ülkelerden hala aşağı yukarı 30-40 günden bile fazla eksiğimiz var yani her yıllıkta. Bir de günlük verilen ders miktarında eksiğimiz var. Yani sevgili kardeşim, bu o büyük iddiayı karşılayamaz. Ben o yüzden öbür alanlardakini zulme dayanamam, işçinin yani Çin'de yapılan gibi. Ama ilim alanında ilim sahibi tekrar ediyorum, günde 18 saat çalışacağım.
Yani daha fazla gayret göstermemiz lazım.
Yani şey öyle iş palavrası. Ve bir şey, bunun çok üzerine duruyorum. O ilmin felsefi altyapısını bilecek. Bilmeden öğrenirseniz taklitçi olursunuz. Küçümsemiyorum. Adamlar 1953 yılında biz 149 dolar gayri safi milli hasılamız vardı. Onların 79 dolardı. Bizim 100. Onların nüfusu 21 milyondu, bizim 19 mu 20 milyondu. Onlar şimdi 55 milyon oldu, biz 75 milyon olduk. Biz 10 bin doları aştık. Ama onlar 79 dolardan aşağı yukarı 30-35 bin dolara aştılar. Güney Kore. 275 tane de üniversiteler var şu anda. Toprakları bizim topraklarımızın 7'de biri. 92 kilometre. 78'de bir adam. Ama onlar araştırma yapıyorlar, inceleme yapıyorlar ama felsefelerini yapmadıkları için sadece iyi tatbik ediyorlar, iyi çalışıyorlar ve iyi satıyorlar. Oysa Orta Doğu'da istikbalini önder olarak ve bir vizyon ve misyon yüklenmiş Türkiye'nin üniversiteleri aynı zamanda bu her üniversitenin her fakültesi kendi bilim felsefesini ve kendi düşünce tarihini, bu ilmin düşünce tarihini iyi bilmesi lazım. Yoksa bilmeden bildiğimiz şeyler bize kar değil, zarar getirir.
Evet. Evet, programımızın sonuna geldik. Sayın Bakanım, bu güzel
faydalı olabildim.
Olağanüstü faydalı oldu. Güzel nasihatler, güzel öğütler aldık
ben
sizden.
Ben vermem de.
Çok, ama biz öyle kabul ediyoruz. Çok kıymetli büyüğümüzsünüz. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
Ben de çok teşekkür ederim. Evet. Biz bugün öleceğimizi biliyoruz. Ama bizim kapanışlarımız olmaz. Biz hep açılışlardan yanayız.
Maşallah. Allah razı olsun.
O yüzden benim temel rüknüm de Allah'a inanırız, peygambere inanırız. Bir de öte dünyada yeniden doğacağımıza inanırız. Yeniden doğmak üzere.
İnşallah. Allah'a çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık Sayın Bakanım. Evet sevgili izleyenler, Bir Hayata Dair programımızın daha sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle şimdilik hoşça kalın.